Evet sevgili X-Lab dinleyicileri, yeni bir bölümde daha sizlerle birlikteyiz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde X-Lab'in başka kurum içi girişimci arkadaşlarından konuklarımız olmuştu. Şimdi de burada Revolt ekibinden ve Sancare More ekibinden sevgili Berk ve Melike bizimle. Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Merhabalar Atakan. İyiyiz, sen nasılsın?
Vallahi ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sizlerle böyle karşılıklı oturup sohbeti yaparken aklımdan film şeridi gibi geçirmiş olduğumuz o 9 aylık süreç geçiyor. Burada sözü sizlere vermekten dolayı da oldukça mutluyum. Bu kanalın aslında çıkışı sizlersiniz ve kanalın içerisinde biz hep sizlerle çalışmış olduğumuz metodolojileri de dinleyicilerle paylaştık bunu. Sabancı Toplum'un aslında dışarıya da bir gelişim fırsatı olarak bu şekilde açıyor olması oldukça değerli bir şey. Ama bir yandan da sürecin kahramanlarını da burada ağırlamak beni oldukça mutlu ediyor diyorum ve o yüzden ben sözü daha fazla uzatmadan Berk bir sana doğru geçiyorum. Bir kendini tanıtabilir misin? Şöyle hobiler, yapmış olduğun işler, kurum vesaire.
Ben Berk Saygın. Şu anda Çimsa'da çalışıyorum. Çimsa'da MT olarak başladım. İşin garip yanında X-Lab programının en genç üyesiyim sanırım. 22 yaşındayım. Hala üniversite okuyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nin 3. sınıf öğrencisiyim. O yüzden benim için çok farklı bir deneyimdi. Hani bunları zaten gelecekte tekrardan anlatacağım. Hobi olarak bunu ben biraz düşündüm ve yürüyüş yapmak cidden benim en büyük hobilerimden biri. Sabahları erken kalkıp artık bir yürüyüş yapıyorum. İşten döndükten sonra kesinlikle 1 saat 2 saat bir yürüyüş yapıyorum. Günde 20-25 bin adımlık bir seri yakalama gibi bir hedefim var. Herkese de hani yürümeyi öneririm. Yürümenin Felsefesi kitabını da öneririm. Hani yürürken insan çok fazla, çok farklı şeyler düşünebiliyor. Kendini bulabiliyor. Benim hobim şu anlık böyle.
Biraz kendine baş başa kalmaya ihtiyaç var. O da ya onu sağlıyor
değil mi? Kesinlikle. Şu an özellikle İstanbul'da yaşadığımız için ve hani hem şirkette hem benim için okulda bir sürü insanla beraberim. Biraz insanın kendini bulması, kendiyle konuşması çok değerli. Böyle bir ortamını da ancak yürürken ve özellikle tek başınıza yürürken bulabiliyorsunuz. Ben açıkçası kendimi yürürken tekrardan keşfettim. Hatta Revolt'u da Revolt fikir biraz yürürken üzerine düşündük, tekrardan bulduk. Bu süreç hani bizim için çok güzel geçti.
Süper. Birazdan Revolt'un detaylarını da alacağız ama öncesinde Melike sendeyiz.
Merhabalar tekrardan. Ben Melike. Agesa Hayat Emeklilik Şirketi'nde Bilgi Teknolojileri Departmanı'nda sistem analisti pozisyonda çalışıyorum. Yaklaşık olarak 8 yıllık bir iş tecrübem var. İş hayatım dışında özel hayatımda da hobilerim arasında yoga yapmak, yemek yapmak ve yeni şeyler keşfetmekten çok hoşlanıyorum. Bu yeni keşiflerime yakın zamanda tenis öğrenmeyi de dahil ettim. Çok keyifle başladım bu öğrenim sürecine ve devam etmeyi de hedefliyorum. Biraz önce söylediğim gibi yeni şeyler keşfetmeyi çok sevdiğim için karşıma çıkan hem kişisel hem de iş hayatıma katkı sağlayacak tüm fırsatları çok iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Kendimi keşfetmeyi seviyorum. Yogayı da zaten bu şekilde keşfettim. Kendimle baş başa kalmayı seviyorum. Bu şekilde.
Harika, süper. Sanırım bir genel olarak kendimizle baş başa kalmaya ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz.
Yani bu pandemi sonrası
Pandemi sonrası çok başladı. Yani.
Aynen.
Hem ülkenin hem de dünyanın koşulları da bence birazcık onu da getiriyor diyorum ve tüm bu koşulları biraz daha iyileştirmeye odaklanan sizlerin iş fikirleriyle de devam edelim istiyorum. Melike, söz sende kalmıştı. Seninle istersen burada iş fikrini dinleyerek devam edelim.
Tabii, ben başlayayım. 8 aylık bir periyotta X-Lab programına başladım. Bu programı bireysel olarak yürüttüm ilk partını. Burada Sabancı Holding, İnsan Kaynakları, Sabancı Edu ve Goin ekibinin işbirliğiyle bir proje gerçekleştirdim. Projenin değerlendirme sürecinden sonra da X-Lab Ideaton sürecine dahil oldum. Bu süreçte de aslında bireysellikten ekip çalışmasına yöneldim. Ekibimle beraber insan odaklı çalışma mottosuyla sağlık teknolojileri odak alanıyla sağlık yaşlı bakım teknolojilerine yöneldirdik. Yaşlı bakım ekonomisine yöneldik. Bu kapsamda da öncelikle bu problemin gerçekten bir problem olduğunun tespitini yapmak için sahaya indik. Persona görüşmeleri yaptık. Yaptığımız bu görüşmelerden gerçekten frekansı en yüksek problemleri belirleyerek ana problemlerimizi, ana nedenlerimizi belirledik. Burada yaşlı problemlerinin en esas nedenleri arasında belirlediğimiz frekansı yüksek problemler ise öncelikle güvenli ve alanında uzman bakıcı hizmetinin sağlanamaması problemine denk geldik. Esnek çalışma saatlerine uygun bakıcıların yine bulunamama problemlerine denk geldik. Bunun haricinde yine gelen geri bildirimler neticesinde yaşlılarımızın ulaşım hizmetleri için yeterli uygun ekipmanlarla bir yerden farklı bir yere taşınamama, ulaşımlarını sağlayamama problemleriyle denk geldik. Bütün bu problemlerden yola çıkarak da tabii ki bu problemin bir anlamlandırma süreci, iş modelini kurma ve fikir oluşturma sürecine dahil olduk. Tabii ki bu X-Lab girişimciye dönüş sürecinde aldığımız eğitimlerin çok fazla katkısı oldu bize. Bu süreçle beraber fikrimizi ortaya çıkardık. Çıkardığımız fikirde de çözüm önerimiz olarak bütün bu ihtiyaçları karşılayan bir platform oluşturma fikrini ortaya çıkardık. Bu platformun esas amacı aslında gerçekten de sertifika, güven teşkil eden, yani güvenli ve alanında uzman bakıcılarını bulma noktasında sertifikalı ve psikolojik değerlendirme süreçlerinden geçen bakıcı hizmetleri havuzu oluşturduk. Bunun haricinde esnek çalışma saatlerine uygun hızlı ikame desteği verebilecek bakıcıların yine havuzunu oluşturduk. Bu şu demek, bir hizmet almaya başlıyorsunuz ancak bakıcılar kısa dönemde işlerini bırakıyorlar. Bu noktada hizmet alanları mağdur etmemek için o havuzdan direkt olarak yeni bir bakıcı atama sürecini kurguladık. Bunun haricinde de memnuniyet anket sürecini yine platformumuza dahil ettik. Burada şu şekilde hizmet alanların memnuniyet ölçümlerine göre aslında bakıcı havuzunu tekrardan revizyonlar sürecini değerlendirdik. Aynı zamanda da yine bakıcılar için de bir puanlama sistemi ve dijital ayak izi oluşturduk. Bu puanlama sistemiyle hizmet alacaklar için hizmet verenleri seçebilme ve buna göre de ilerleme sürecini tasarlamış olduk. Aynı şekilde de yine esnek çalışma hizmetiyle günlük, haftalık ve saatlik olarak hizmet alanların hizmet verenleri çok kolay bulabileceği bir platform tasarladık. Buna gitme amacımız Türkiye'de aslında bu yönde çok büyük eksiklikler var. Zaten persona görüşmeleri de bize bunu verdi. Yurt dışında biraz daha benzer çalışmalar olmasına rağmen tam olarak bu bütün bu hizmetleri karşılayan bir platform olmadığını gördük. Tabii ki bunları desteklemek için rakip analizi, pazar araştırması ve finansal analizlerle sürecimizi devam ettirdik. Sonuçta da değer önerimiz olarak da bakıma ve yardıma ihtiyacı olan yaşlılarımız için profesyonel ve güvenilir bir bakım hizmeti sağlayan bir platform girişimimizi ortaya çıkardık. Platformumuzun adı da Sencare and More programı. Ekibimle güzel bir çalışmayla bu projemizi tamamlamış olduk.
Vallahi harika anlattın bu arada. Tüm güzel detaylarıyla birlikte şöyle bir konu vardı bu işin içerisinde. Hemen hemen herkesin bir fikrinin oldu ama o fikrin de tam anlamıyla doğru olmadığı. Yani ya abi bakıcılar şöyle yapar ya. Ya abi yaşlıların şuna ihtiyacı var ya. Evet, minik minik parçalar doğru ama herkesin çok kendi görecelikleriyle doğru. Siz orada işte detaylı bir şekilde sahaya indiğinizde aslında ne kadar kapsamlı bir çözümle bu alana penetre edebilecek olduğunuzu da ispatlamış oldunuz. Bence oldukça değerliydi. Bir yandan da yaş alma ekonomisi bütün dünyada çok büyük bir hızla büyüyor. Yani hani ülkeler gençleşmeye çalışıyor. Pek çok ülke diyeyim. Hani uzak doğuda veya başka bir yerlerde farklı durumlar var ama bir yandan bunu tam anlamıyla başaramıyor. Dolayısıyla bu da belli bir yaş aralığının ciddi ihtiyaçları olduğu anlamına geliyor. Siz de buraya odaklandınız. Bence önü oldukça açık ve önü yine oldukça açık olan, daha üst yaş gruplarından bahsettik ama oldukça genç denilebilecek bir sektör. Bir yandan da hedef kitlenin de daha böyle gençler ve orta yaş grubunda, tabii birazcık daha sermaye ile de orantılı olarak kesişebilecek olan elektrikli şarj ihtiyacının olduğu tarafa yönelen Revolt'u dinleyelim Berk.
Ya benim X-Lab sürecim biraz daha farklıydı açıkçası. Ben X-Lab'e başladığım zaman hani bir fikir üretmemiz, bir problem belirlememiz gerekiyordu. Elektrikli araçlar da benim için farklı bir konuydu. Ne elektrikli araç kullanıcısıyım, ne çevremde hiç elektrikli araç kullanıcıları var. Ama 10-11 yaşlarındayken David Guetta'nın bir tane şarkısı Alphabet diye. Bu Renault Twix araçlar için bir reklam müziğiydi ve reklamında da Renault'un o elektrikli Twix araçlarını kullanıyorlardı. Ben bunu gördüğümde çok heyecanlanmıştım. Babama demiştim ki bak baba elektrikli araç çıkıyor. Hani artık gelecekte bunlar olacak ve bana tepkisi şey oldu. Ya belki öyle şey olur mu? İşte gelecekte elektrikli araç mı olacak gibisinden bir konuşma yaptı ve o zamanlardan babama diyordum ki elektrikli araç şarj istasyonları olacak. Hani benzin istasyonu gibi bunu kuracaklar. Pek dinlememişti beni ama yakın zamanda artık çok fazla örneğiyle karşılaşınca da hayatımızın zorunlu bir şekilde de bir parçası olunca elektrikli araçlar geldi benden özür diledi. Ben de bu yüzden bu konu üzerine biraz daha yoğunlaşmak istedim. Yani elektrikli araçlar, elektrikli araç şarj istasyonlarının üzerinde ne yapabiliriz diye. Benim X-Lab sürecindeki ilk aşamadaki yaptığım projede bunun üzerineydi. Tabii elektrikli araçları bilmediğim için ve sektörü de çok yakından takip edemediğim için, kullanıcısı olmadığımdan dolayı güzel personel görüşmeleri yaptım. Hem sektör içinden hem kullanıcılarla çalışmalar yaptım. Tabii bu bizim Ideaton sürecinde de işimize yaradı. Çünkü Sabancı Holding'in X+5 projeleri kapsamında, fikirleri kapsamında elektrikli araçlara ve e-mobiliteye karşı da bir yönelimleri vardı. Biz grupça bu konu üzerine çalışmak istediğimizde Oğuz abinin projesi de bu konu üzerineydi. Hani beraber bilgilerimizi birleştirme fırsatı bulduk ve bizim için güzel bir önümüzü açtı. Revolt'u da biraz bu şekilde kurduk. Şöyle bahsedeyim. Türkiye'de elektrikli araçlar yeni bir sektör. Bilinmeyenleri var ve problemin ana konusu şu. Hepimizin sorduğu bir sorudur bu. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan? Türkiye'de elektrikli araç sayıları çok az. şu anda Avrupa'ya göre. Ancak elektrikli araç şarj istasyonu sayıları da çok az. Biz kullanıcılarla konuştuğumuz zaman diyorlar ki işte biz elektrikli araç almak istemiyoruz. Çünkü şarj istasyonu bulmak çok zor. Şarj istasyonu kurucuları da diyor ki hani elektrikli araç sayısı çok az. O yüzden biz şarj istasyonu kurmakta biraz zorluk çekiyoruz. Bu böyle bir kısır döngü içine girmişti. Biz de bir persona görüşmelerimizi yaptık. Hani mevcut problemleri anladık. Frekansların nerelerde yüksek olduğunu, nerelere yönelebileceğimizi karar verdik. Ve Revolt'u hayata geçirdik. Revolt aslında mevcut ağ şebekesini kullanarak kolay kurulumlu şarj istasyonları kurmayı hedefleyen bir şarj istasyonu çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Ben bunu böyle biraz kısa örneklerle anlatayım. Şu an tabii sözlü olarak anlattığım zaman insanların belki aklında çok kolay canlanmıyordur. Sunum olsaydı keşke böyle sunumları resimlerle de gösterebilirdim. Şöyle diyeyim. İnsanlar genellikle araçlarını sokağa park ediyor. Bu Türkiye'de özellikle %85 oranlarında insanların otoparkları yok kendilerine özel. Gelecekte de insanlar araçlarını sokaklara park edeceği için ve elektrikli araçları olacağı için şarj istasyonlarının sokaklara inmesi gerekeceğini fark ettik. Ve insanlar bize bunu söylediler. Biz şarj istasyonlarını daha yakınlarda, daha kolay ulaşılabilir yerlerde yapmak istiyoruz. Türkiye'deki elektrikli araç şarj istasyonları da genellikle AVM'lere veya şehirler arası otoyollara kuruluyor. Devlet teşvikleri de bu yönde. O yüzden hani firmaların niye buralara yöneldiğini daha iyi anlayabiliyoruz. Ancak gelecek zamanda özellikle metropol şehirlerde şarj istasyonlarının hayatımızın her yerinde olması gerektiği bir gerçek. Şöyle bahsedebilirim. Sokak lambaları mevcut bir şebekeden çekiliyor ve mevcut bir şebekesi var. Bu şebeke elektrikli şarj istasyonunun kurulumuna da uygun. Biz bu şebekeyi kullanarak normal sokak lambaları olsun veya yolda gördüğünüz baba dediğimiz dubalar olsun oralara şarj istasyonlarını kurabileceğimizi ve bu sayede sokaklara araçlarını park eden kişilerin araçlarını rahatlıkla şarj edebileceğini fark ettik. Bizim yönelimimiz bu şekilde. Tabii bunun farklı katma değerleri de var. Şimdi şarj istasyonları kimler kuruyor, kimler daha fazla yöneliyor diye bakarsanız restoranlar, alışveriş merkezleri ve insanların zaman geçirdiği yerler daha fazla bunun kurulumunu yapıyorlar. Nedeni de eskiden benzin almak istediğinizde bir benzin istasyonuna gitmeniz gerekiyordu ve orada merkezi bir şekilde aracınızı doldurabiliyordunuz, benzin alabiliyordunuz. Ama elektrikli araçların şöyle bir güzelliği var. İstediğiniz yerde aracınızı şarj edebiliyorsunuz. Restoranlar veya insanların daha fazla zaman geçirdiği kafeler, alışveriş merkezleri daha fazla müşteri çekebilmek için artık şarj istasyonları kurulumu yapmaya başladılar. Burada da şöyle bir problem var. Ben Bağdat Caddesi'nde oturuyorum. Bağdat Caddesi'nde otopark sıkıntısı var. Bir sürü kafe, bir sürü restoran var ve buraya gelen de çok fazla müşteri oluyor. Müşteriler araçlarını sokaklara park ediyorlar. Araçlarını sokaklara park ettikten sonra geziyorlar. Ve bu kafeler, restoranlar kendilerini müşteri çekebilmek için gelecek dönemlerde elektrikli şarj istasyonu kurulumu yapmak istediklerini bize söyledi. Bunları sokaklara yapabileceğimizi fark ettik ve bunu Revolt app üzerinden de birleştirebileceğimizi, aslında katma değerimizin oradan gerçekleşebileceğini fark ettik. Bizim Revolt app diye bir uygulamamız var. Bu Revolt app üzerinden de biz şarj istasyonu kurduğumuz yerlerde sponsor firmalarla işbirlikleri yapıyoruz ve bir sadakat programı, loyalty program gerçekleştiriyoruz. Bu sayede de aracınızı şarj ederken istediğiniz anlaşmalı olan yerlerden indirimler alabiliyorsunuz. Keza bu indirimleri isterseniz bedava şarj olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu sayede de hani şarj istasyonu kurulumuna uygun olmayan yerlerde biz sokaklara şarj istasyonu hizmeti sağlayarak daha fazla müşteri kazanmasını sağlıyoruz. Restoranların, alışveriş merkezlerinin diyebilirim. Bizim sürecimiz biraz daha bu şekilde ilerledi. Hani problemimiz konusu da bu. Umarım anlatabildim şimdi. Keşke resimler falan olsaydı.
Anlat. Yok yok. Yani podcast'in doğası bu. Onu da oldukça uygun bir şekilde anlattın. Aslında şöyle bir şey var. Yani bu tarz çözümlerin dünyada siz de araştırdığınızda farklı farklı modelleri uygulanışları olduğunu gördünüz. Paris'te vesairede de veya Londra'da da başka yerlerde de bunun şehirlerde uygulanışı var ama bence değerli olan noktalardan bir tanesi şu. Bunu biraz önce işte söylemiş olduğun gibi burada daha yerel değerlerle de birleştirebiliyor olmak. Aynen. Zaten girişimlerin iş fikirlerinde de bunu yapmasını bekleriz. Yani bir yerlerden esinlenip veya işte oradaki onu lokal problemlerle birleştirip yine oradaki lokal partnerlerle ve oradaki insanların algılarına uygun şekilde bunu kombine edebilmesi işin değerli tarafı.
Tabii ki zaten biz yola çıkarken de şeyi söyledik kendimize. Amerika'yı bizim tekrardan keşfetmemize gerek yok. Hani keşfedilen bir proje varsa bunun nasıl biz Türkiye'ye entegrasyonunu sağlayabiliriz? Bu da aslında bizim için önemli olan konulardan biriydi. Hani inovasyon deyince belki insanların aklına sıfırdan yeniden bir şey yapmak geliyor ama biz farklı bir bakış açısı sağlamak istedik bu konuda. Zaten mevcut olan bir projeyi, bir fikri biz Türkiye'de nasıl bir entegrasyon sağlayabiliriz ki Türkiye'de de bu iş yürür. Ve hani en büyük gördüğümüz şeylerden biri de insanların araçlarını sokağa park etmesi, otoparkların olmaması ve şarj istasyonu sayılarının Avrupa'ya göre çok çok çok az olması.
Aynen.
Tabii daha konuşmak istesem şu an çok konuşamayız.
Bir de hocam sizi bölüm süresi yetmez. Süper. Şimdi burada iş fikriniz genel anlamda Hatta oldukça yeterli ve önemli detaylarıyla birlikte de anlamış olduk. Melike, bir yeniden sana doğru geçmek istiyorum. Şimdi bu süreç sizlere neler kattı? Burada öğrendiklerinizi iş hayatınızda veya sosyal hayatınızda farklı bir şekilde uygulamaya dair böyle akılda oluşan şeyler var mı? Genel oradaki birkaç tane aslında yorumu almak isterim.
Tabii, yani burada şöyle inovatif düşünce yapısını bir sefer bana kazandırdı. Burada bir olaya, bir probleme bakarken o problemin gerçek bir problem olup olmadığını sorgulama ve bu problemi sorgularken de çözüm önerilerinin neler olabileceği, böyle kafanda oluşabilecek fikirler ve bu aslında girişimciliğe dönüş adımında hangi adımları uygulamam gerektiğiyle ilgili bana yol gösterdi. Bu süreci çok iyi öğretti bana bu program. Bunu öğrenirken de aslında bu bakış açısıyla problem tespiti, rakip analizi, pazar analizi, finansal analizlerle girişimciye adım atabilme yetkinliğini kazandırdı. Dolayısıyla şu anda da iş hayatımda da, özel hayatımda da, böyle çevremde girişim gördüğüm zaman ya da bir problem gördüğüm zaman bunu çok farklı boyutlarda görüp onu farklı açılarla değerlendirmeye başlayacağım. Böyle yapmaya da başladım aslında. Çünkü o problemi gerçekten benimsemek, içselleştirmek, o problemle empati kurabilmek ve o problemin empati sonrasında da hakikaten bu problemlerden neler oluşabileceğinin iş fikrini oluşturma süreci bende çok net oturdu. Dolayısıyla bana oldukça hem öğrenim açısından hem uygulama açısından ve girişimciliğe dönüş açısından çok fazla yetkinlik kazandırdığını söyleyebilirim.
Süper. Berk, sende neler var?
Genellikle ben fikre bakardım. Fikir ne? Ondan sonra fikrin problemleri ne olabilir diye düşünürdüm. Ama burada önemli olan konunun ilk önce problemi belirleyip problemden sonra fikirlerin veya çözüm konularının ne olabileceğine yönelik çalışmalar olduğunu fark ettim. Şu an iş hayatında da yani zaten yeni bir iş hayatı deneyimim var. Yeni başladım. O yüzden bu yeni iş hayatımdaki bakış açımı bu şekilde geliştirmeye yöneldim. Artık bir fikre bakmıyorum. İlk önce bir probleme bakıyorum. Bu problemin dünyadaki çözümleri neler veya bu problem nereden kaynaklanıyor? Bunlara bakıp ondan sonra fikir üretmeye çalışıyorum. Bu sadece girişimcilik için olması da gerekmiyor. Bunu hayatımızın farklı yerlerine, iş hayatımızın farklı yerlerine de entegre edebiliyoruz. Hani beraber takım olarak bir çalışma yaparken, bir sunum yaparken. Burada ilk önce herkesin bir fikri oluyor ama o fikir gerçekten ihtiyaç olan probleme karşılıyor mu sorusunda sormamızı sağlıyor. Yani benim için en değiştirici konulardan biri bu oldu. Probleme yönelmek oldu. O yüzden ben hani öncelikle size çok teşekkür ederim bu konuda. Benim bakış açımı da sıfırdan değiştirdiniz, resetlediniz. Ya ben artık bunu hayatımın çoğu yerinde uygulamayı düşünüyorum. Ama en güzel şeylerden biri de şu. Hepimiz iş hayatımız dışında da kesin şunu demişizdir. Abi şöyle bir fikir var. Hani bunu yapalım
kesin
ya.
Kesin patlar bu.
Kesin patlar. Hani niye bu olmuyor? Niye kimse yapmıyor bunu? Veya bir proje daha önce bir fikir yapılır, girişim olur. Ondan sonra diyoruz ki abi ben bunu zaten daha önceden düşünmüştüm. Artık hani bu ben düşünmüştüm kısmını geçmek istiyorum. Bir şeyler yapabileceğimizi beraber çalışıp kendimce bir takım kurup pazar analizini, diğer çalışmalarını yapıp işte sıfırdan problemden başlayarak o fikri yaratabileceğimi özgüvenini bana kattı. Bunun nasıl yapılacağını, yollarını öğretti. Hani bunu hayatımıza da entegre edip sıfırdan girişimcilikte kurumsal girişim olmasına gerek yok veya kitlelere yayılan bir girişim de olmasına gerek yok. Kendi hayatınız içinde bir ufak bir girişim de olabilir diye düşünüyorum. Yapma özgüveni sağladı bana Coin ve bu program, X-Lab programı
özellikle. Çok teşekkür ederim. O kadar değerli ve aslında gitmek istediğimiz nokta zaten bu. Yani programın da amacı bu. İlk baştan beri, ilk günkü kurgusundan beri işte Sabancı Üniversitesi Edu tarafıyla da işte Sabancı Holding İnsan Kaynakları birimiyle de oturup konuştuğumuzda olması gereken temel yetkinlik değişimi nedir? Her şeyden önce masa başındaki fikirlere bakan bir zihin yapısından çıkıp sahanın gerçek acı verici problemlerine odaklanan bir topluluk yaratabilmek ve bir nevi elçilik görevi de üstleniyor oluyorsunuz.
Kesinlikle.
Böylece.
Özellikle persona görüşmelerinde biz onu biraz daha farkına vardık. Hani genellikle araştırma yaparken yani işte de bunu görüyorsunuzdur. Pazar araştırması yapıyorsunuz. O Google Search'ten geçer. İşte yayınlanan raporları okursunuz. Ama buradaki genel asıl problemin kaynağı olan kişileri sahaya inip tanışıp onlardan bir şey yorumlar aldığınız zaman görebiliyorsunuz. Biz ekipçe de çok fazla persona görüşmesi yaptık. Bunu hem online yaptığımızda oldu. Gidip ofislerine görüştüğümüz kişiler de oldu sektörden. Aynı zamanda elektrikli araç kullanıcılarıyla da yüz yüze konuştuk. Hatta şeyi falan bile yapmayı planlıyorduk, düşündük. Elektrikli şarj istasyonlarının başına gidip oradaki araç kullanıcılarını yakalayıp onlarla konuşmayı. Bunu da yaptık bazı yerlerde. Hani sahaya inmek çok önemli.
Şimdi devamında yapmaya devam etmek lazım.
Kesinlikle yani. Böyle devam etmesi gerekiyor.
Süper. Şimdi bölümün son sorusuna doğru da geliyoruz. Bu tarz programlar şu anda günden güne pek çok kurumda yapılmaya başlanıyor ama tabii ki böyle bir ciddiyetle yapılan oldukça az sayıda örnek var. Bir yandan Sabancı topluluğu da bunu böylesine büyük bir kapsamda yapmaya da tüm emeği ortaya koyarak da devam ediyor. Burada inovasyon kasları kazanmak isteyen kişilere, bu tarz programlara katılsam mı katılmasam mı acaba ya falan diye düşünenlere acaba neler yapmalarını, nasıl bir bakış açısı kazanmalarını ve birazcık da tabii nelere hazırlıklı olmaları gerektiğini önerirsiniz. Çünkü çünkü biraz kan ter gözyaşı modunda da giden bir süreç oluyor.
Ben şöyle söyleyebilirim. Özellikle gözlemlediğimiz problemlere problem gözüyle bakmıyorsanız, çözüm odaklı biraz yaklaşıyorsanız ya da yeni fikirleri, yeni icatları sizi her zaman heyecanlandırıyorsa bu sefer kesinlikle bu yola girmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu gerçekten de merak ve heyecanlı ve gerçekten ilgi duymamız gerektiren ve bu yolda o şekilde gitmemiz gereken bir süreç. Ama tabii ki bu süreç, evet, bir problem var, bir fikir var, hadi bunu hayata geçireyim kadar kolay bir süreç maalesef değil. Bu süreci gerçekten de doğru işletmek, doğru şekilde öğrenmek ve uygulamak gerekiyor ve gerçekten de istekli olmak gerekiyor. Bunu yapabilmek için de iyi bir inovasyon ortaya çıkartmak istiyorsanız ya da iyi bir girişimci olmak istiyorsanız bu adımların hepsini doğru bir şekilde tamamlamanız gerekiyor. Bunun için de Sabancı Holding X-Lab programının gerçekten de doğru bir seçim olduğunu ben söyleyebilirim. Çünkü bu program size hem öğretici, hem keyifli, hem de aslında biraz zorlayıcı. Çünkü öğrenmeniz için zorlamanız lazım bazı şeylere. Bunlarla beraber doğru adımlarla sizin bir girişimci olmanıza fayda sağlayan bir program. Dolayısıyla da bu programı herkese kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü bana çok fazla şey kattı. Gerçekten bu adımda, bu yolda gitmek istiyorsanız kendinizle bu süreci önce bir içselleştirmek, benimsemek, istekli olmak, sonra da bu programda öğrendiklerimizle bu yolda devam etmek gerektiğini düşünüyorum.
Ben de kesinlikle bütün Sabancı çalışanlarının bu programı öneriyorum. Hani X-Lab programını. Çok zor bir süreç aslında geçiyor. Yani kendinizi zorlamanız gereken, kendinizle baş başa kalıp yoğun çalıştığınız, sonraki Aydavut'un aşamasında da ekiple çalışıp hem iş hem proje geliştirdiğiniz bir süreç oluyor. Ama bunu sadece ben girişimci olacağım gözüyle de bakmamak lazım. Özellikle inovatif düşünce yapısının nasıl kazanılacağını ve bunu hayatın farklı alanlarına nasıl entegre edebileceğiniz hakkında bakış açısıyla yola çıkarsanız işler biraz daha kolaylaşıyor ve onu kesinlikle farklı alanlarda kullandığınızı kendinizde gördüğünüzde daha da hoşunuza gidiyor. Ya ben yine aynı şeyi söyleyeceğim. Problem. Hani probleme baktığınız zaman hayatımızın aslında her yerinde problem var ve problemlerle nasıl başa çıkabileceğimizi ve gerçekten problem olup olmadığını da aslında bize sorgulatan bir süreç oluyor. Günün sonunda bir girişiminiz olur olmaz, o ayrı bir konu, ama hayatımız her zaman problemlerle şekillenecek. O yüzden bu problemlere nasıl bir bakış açısı sağlayacağınız çok önemli oluyor. Bütün herkese önerebilirim. Özellikle işe yeni başlayan arkadaşlarıma da buradan sesleniyorum. Kesinlikle bunları yapın, bu çalışmaları yapın. Benim en büyük korkularımdan biri oydu. Hani 22 yaşındayım, yeni iş deneyimim var. Çalıştığım kişiler çok daha deneyimli. Oradan takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Hani benim kendileriyle aynı görüp güzel bir çalışma ortamı sağladılar bana. Hani böyle bir çekinceniz de olmasın, genç arkadaşlara buradan sesleneyim. Kesinlikle bu programa katılabilirsiniz, başvurularınızı yapabilirsiniz. Hani ben girişimci olacağım diye dedi, sakın düşünmeyin. İsterseniz olursunuz, isterseniz olmazsınız. Önemli olan oradaki fikri kazanmak, düşünceyi, yapısını hayata geçirebilmek. Benim diyeceklerim bu kadar. Yani bunları yaparken de neye hazırlık olabilirsiniz? Güzel kendinize bir spor ayakkabısı alın, bol bol yürüyüş yapıp problemleri düşünün.
Ya da yoga yapın.
Son yoga yapın.
Aynen. Son sağlıklı yaşam vurgusuyla da. Berk'in söylediği bu illaki girişimci olmak zorunda değilsiniz önerisiyle ilgili ben de buna %100 katılıyorum ve şu şekilde bir algı olması gerekiyor. Bu inovasyon hadisesi konusu artık hepimizin içselleştirmesi gereken, bir önceki bölümde de konuştuk. Yani hayata bakış açısı haline dönüşmesi gereken ve ister kurumsal bir firmada çalış, ister bir patron firmasında çalış, istersen git bir kobide, yani fark etmez, startup'ta, orada, burada.
Ya da çalışma.
Yani. Veya çalışma. Aynen. Yaşa. Doğru. Çocuğuna bakıyor. Ailene bakıyor. Sadece işte git istersen kahve arada takılıyor. Emin ol orada bile faydasını görürsün yani. Dolayısıyla hayatın içerisine bunu entegre ettikten sonra nelerin değişebilecek olduğunu çok daha iyi bir şekilde göreceksiniz. Bir kere tanıdığımız bir dinleyici dostumuz bana şey demişti. Ya kardeşim, bir programda da problem bu kadar övülür mü? Yani hayatımızı zora sokuyor işte bu işler. Evet, ama biz istesek de var bu zorluklar, istemesek de var. Zaten derdimiz hani hep yıllarca çözüm odaklı olalım diye konuşuldu ya. Evet, çözüm odaklı olalım, ama çözüm odaklı olabilmen için ilk önce probleme aşık olman gerekiyor ve onu iyi anlaman gerekiyor ki seni doğru çözüme doğru götürebilsin bir yolculuk. Son olarak söylemek istediğiniz sözleriniz varsa onları alabilir, ardından da dinleyicilerimize yavaş yavaş güle güle diyebiliriz.
Ya ben öncelikle bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hani çok güzel bir proje geliştirdik, beraber çok güzel çalıştık ve hepsinin büyük emekleri var. Ben bugün onlar için biraz hani seslendirme yapıyorum, onların düşüncelerini. Onun dışında Sabancı Holding'e, insan kaynaklarına, Sabancı Edu'ya ve başta Goyin olmak üzere herkese çok teşekkür ederim bu konuda. Hem bize çok farklı bir bakış açısı kazandırdılar, hem kurum içindeki girişimcilik bakış açısıyla belki diğer kurumlara da örnek olacaklarını düşünüyorum. Benim diyeceklerim bu kadar. Problem demeyeyim bu sefer, krizi fırsata çevirin diye öyle bitireyim.
Ben de özellikle ilk olarak şirketime, çünkü bana bu imkanı ve bu fırsatı sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Daha sonra da tabii ki bu süreç boyunca Sabancı Holding, Sabancı Edu ve Goyin ekibinin gerçekten beni çok besleyici ve destekleyici sürecine bana kattıkları için çok teşekkür ederim. Tabii ki bu yolu ilk süreçte kendim yönettim ama ikinci adımda da ekip arkadaşlarımla yönettim. Bütün arkadaşlarımla aslında çok uyumlu bir şekilde çalıştık ve sonucunda da bunun meyvesini görmek bizi çok mutlu etti. Onların destekleri, hepimizin koordine olarak çalışması çok önemliydi. Hepimiz birbirimize bir şey kattık aslında. Hem burada inovasyonu öğrendik, hem bu bakış açısını öğrendik, hem de birbirimiz için de kendi fikirlerimizi yönetmeyi ve bu süreci sonuca bağlamayı öğrendik. Dolayısıyla hem ekip arkadaşlarıma hem bu yolda bana destek olan tüm herkese teşekkür ediyorum. İyi ki böyle bir programa başvurdum. İyi ki bu yolda ilerledim. Kesinlikle deneyimlenmesi gereken ve hayatımızın bir parçası olması gereken bir nokta. Bu yüzden de herkese tavsiye ediyorum ve teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Ne demek? Bir önceki bölümde de aynısını söylemiştim. Biz de hem rica ederiz hem de teşekkür ederiz. Çünkü bu karşılıklı bir süreç. Biz istediğimiz kadar burada uğraşalım, dinleyelim, anlatalım, görev verelim, bilmem ne yapalım. Yapmazsanız olmaz. Yani neticede o işi aksiyona döken de sizlersiniz. Bunun da bilincinde olmak ve ortaya koymak lazım. Evet sevgili X-Step dinleyicileri, bir bölümün daha sonuna gelmiş olduk. Aynı zamanda bu sezonun da son bölümü olmuş oluyor. Bir sonraki sezonda sizlerle görüşmek ümidiyle diyoruz ve geçtiğimiz 3 sezonda da söylediğimiz gibi dileriz ki yeniden görüşünceye dek sağlıkla, merakla, yenilikle, inovasyonla ve sizi hayatın içerisindeki tüm bu problemlerden güzelce kurtaracak olan fikirlerle, illaki iş fikri diyerek de bitirmek istemiyorum, güzel sağlıklı çözüm yollarıyla buluştuğunuz günler yaşarsınız. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın.